Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyzi sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İnsanın Özü, George Thompson, 1. Kaset, 1. Yüz, Payel Yayın Evi, 5. Basım, Türkçe'ye çeviren Celal Üster, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Ekim 2005, okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Tarih öncesi Ege adıyla iki cilt olarak yayınladığımız kitabıyla tanıdığımız George Thompson, 1903 yılında Londra'da doğdu. 1926'da Cambridge Üniversitesi'ni bitirdi ve İrlanda'ya giderek orada dil üzerine incelemeler yaptı. Daha sonra çeşitli üniversitelerde Yunan dili ve edebiyatı dersleri verdi. Bu arada eski Yunan klasiklerini İngiliz ve İrlanda dillerine çevirdi. Yunan dili üzerine birçok kitap hazırladı. George Thompson 1987'de 84 yaşındayken Londra'da öldü. İnsanın Özünde Thompson, sanatın ve bilimin kaynaklarını inceliyor. Sanatla bilimin, toplumsal gücün örgütlenmesinin birbirine bağımlı iki biçimi olduğunu ve ikisinin de çalışma sürecinden doğduğunu ortaya koyuyor. Bilimle sanatın toplumdaki tarihsel işlevlerini ve bilim adamıyla sanatçının dünyayı değiştirme ortak çabasında nasıl birleştiklerini çok yalın bir anlatımla gözler önüne seriyor. George Thompson 1903 yılında Londra'da doğdu. 1926'da Cambridge Üniversitesi'ni bitiren yazar, İrlanda'ya giderek orada bir süre dil üzerine incelemeler yaptı. Daha sonraları Galway, Cambridge ve Birmingham Üniversitelerinde Yunan dili ve edebiyatı dersleri verdi. Bu arada bazı eski Yunan klasiklerini çok başarılı çevirilerle İngiliz ve İrlanda dillerine kazandıran Thompson, 1937 yılında öğretim üyesi olarak Birmingham Üniversitesi'ne girdi ve öğretim üyeliğinden ayrıldığı 1970 yılına kadar bu üniversitede eski Yunan dili ve edebiyatı alanında ilgiyle izlenen dersler verdi. Yunan dili üzerine birçok kitap hazırladı. George Thompson 1987 yılında Londra'da öldü. Yazar hakkında daha fazla bilgiyi bu kitabın içinde çevirmenin ön sözünde bulabilirsiniz. İnsanın özü tek tek her bireyde var olan bir soyutlama değildir. Gerçekte insanın özü toplumsal ilişkilerin toplamıdır. Marx. Klaryon şarkıcılarına. Çevirmenin ön sözü. George Thompson'ın yapıtlarının dilimize çevrilişinin yaklaşık 25 yıllık bir serüveni var. İlk kez 1966 Kasım'ında Marksizm ve Şiir yayımlanmıştı. Thompson'ın ikinci kitabının ülkemizde yayımlanması için tam 10 yıl geçmesi gerekti. 1976 Nisan'ında İnsanın Özü yayımlandı. İnsanın Özünü 1976 Kasım'ında Devrimci Diyalektik üzerine, 1978 Temmuz'unda da Kapitalizm ve Sonrası izledi. Thompson'ın başyapıtı sayılabilecek Tarih Öncesi Ege ise 1983 Nisan'ında ulaştı Türk okuruna. Yazarın ilk Filozoflar adlı kitabı 1988'de Aikilos ve Atina 1990'da yayımlandı. Böylece George Thompson'ın yapıtlarının tümü Türkçe'ye kazandırılmış oldu. İnsanın Özü'nün 4. basımının yayımlanması dolayısıyla Thompson'ı bir kez daha tanıtmaya gerek var mı? Bence var. Çünkü kitabın son basımı 1987 Ekim'inde yapılmış. Aradan tam 4 yıl geçmiş. Genciyle yaşlısıyla yeni yeni insanlar insanın özünü ilk kez alıp okuyacaklar. Belki de George Thompson'ı ilk kez bu kitabıyla tanıyacaklar. Öteki kitaplarını merak edecekler. Kısa bir süre önce 84 yıllık hayatını noktalayan George Thompson, 1903 yılında Londra'da doğdu. 1926'da Cambridge Üniversitesi'ni bitiren Thompson, İrlanda'ya giderek orada bir süre dil üzerine incelemeler yaptı. Daha sonraları Galway, Cambridge ve Birmingham Üniversitelerinde Yunan dili ve edebiyatı dersleri verdi. Bu arada bazı eski Yunan klasiklerini çok başarılı çevirilerle İngiliz ve İrlanda dillerine kazandıran Thompson, 1937 yılında öğretim üyesi olarak Birmingham Üniversitesi'ne girdi ve öğretim üyeliğinden ayrıldığı 1970 yılına kadar bu üniversitede eski Yunan dili ve edebiyatı alanında ilgiyle izlenen dersler verdi. Yunan dili üzerine birçok kitap hazırladı. Thompson'ın en önemli yapıtlarından birinin 1941'de yayımladığı Aikilos ve Atina olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmasında eski Yunan'daki sanatsal gelişmeyi toplumsal gelişmeyle iç içe ele alan Thompson, öncelikle tiyatro sanatının toplumsal kökenlerini tarihsel maddeci bir yaklaşımla inceledi. 1949-1955 yılları arasında eski Yunan toplumu üstüne incelemeler başlığı altında Tarih Öncesi Ege ve İlk Filozoflar adlı iki inceleme yayımladı Thompson. Tarih Öncesi Ege'de özellikle Tunç Çağı'na denk düşen dönemde Ege'nin eski toplumlarının, uygarlıklarının ve kültürlerinin oluşumunu, yapısını ve evrimini ekonomik gelişme temelinde gözler önüne serdi. Sonra da epik şiiri evrimi içinde ele alarak İsa'dan önce 6. yüzyıldaki doruğuna kadar getirdi. Thompson, eski Yunan toplumu üstüne incelemelerin ikinci kitabı olan İlk Filozoflardaysa eski Yunan'daki doğa felsefesini toplumda gerçekleşen köklü değişikliklerin düşünsel bir ürünü olarak ele aldı ve Yakın Doğu ve Çin felsefeleriyle karşılaştırmalı olarak inceledi. Doğa felsefesinin gelişiminde meta üretimi ve para dolaşımının işlevini vurgularken, ilkel düşünce ile bilimsel bilgi arasındaki geçiş sürecini, köleciliğin gelişmesi ve bilimin kökenleri temelinde açıkladı. George Thompson 1970'ten sonra aslında bir bütün oluşturan üç kitap daha yazdı. 1971'de yayımlanan Devrimci Diyalektik Üzerine'yi, 1973'te Kapitalizm ve Sonrası, ertesi yılda İnsanın Özü izledi. 1974'te kaleme aldığı ön sözde belirttiği gibi Thompson, İnsanın Özü'nde sanatın ve bilimin kaynaklarını inceledi. Sanatla bilimin toplumsal gücün örgütlenmesinin birbirine bağımlı iki biçimi olduğunu ve ikisinin de çalışma sürecinden doğduğunu ortaya koymaya çalıştı. Sanatla bilimin çalışma sürecinden kaynaklandığı görüşü, felsefede ve tarihte olduğu kadar dil bilim, ruh bilim, insan bilim, müzik bilim ve edebiyat eleştirisinde de birbiriyle bağlantılı birçok sorunu içeriyordu. Bu bakımdan bu küçük kitap gerçekte epey geniş bir alanı kapsıyordu. Ama gene de yalnızca batı bilim ve sanatıyla, yalnızca şiir ve müzik sanatlarıyla sınırlı olduğu düşünülürse, yeterince kapsamlı olmadığı da söylenebilirdi. Bu yüzden George Thompson, bir giriş niteliğindeki bu kitabını okurlara sunarken, yakında bir bilim adamının ya da daha iyisi bir bilim adamları topluluğunun insanın bilincini toplumsal varlığı belirler, gerçeğinden yola çıkarak bize Doğu ve Batı düşüncesinin kapsamlı bir tarihini sunmalarını dilemeden edemiyordu. Bana kalırsa insanın özünde bilimle sanatın ilkel toplumlardaki büyüden nasıl kaynaklandığını, toplumdaki gelişmeyle birlikte birbirinden nasıl ayrıldığını, insanın doğayla olan nesnel ilişkilerinin dış dünyasıyla uğraşan bilim ile insanın öteki insanlarla olan öznel ilişkilerinin iç dünyasıyla uğraşan sanatın toplumdaki tarihsel işlevlerini bilim adamıyla sanatçının dünyayı değiştirme ortak çabasında nasıl birleştiklerini okuyacaksınız. Elden geldiğince yalın bir dille yazılmış bu kitaptan yola çıkarak daha kapsamlı kitaplara yöneleceksiniz. Thompson'ın amacı da buydu sanırım. Thompson, insanın özünü Birmingham'lı işçilerden oluşan ve çalışmalarını uzun yıllar sürdüren bir koroya, klaryon şarkıcılarına adamış. Geleceğin sanatı, bütün ülkelerde bu tür toplulukların çalışmaları arasından doğacaktır, diyor Thompson. Sonra da Amerikalılar için baladı klaryon şarkıcılarıyla birlikte söylüyor. Yurdumuz güçlü, yurdumuz genç, en büyük türküleri daha söylenmedi. Yalanlar üstüne, aldatmalar üstüne, kan dökmeler, linç etmeler üstüne, vatan millet diyen söz cambazları, kuşku ve karanlık üstüne, yeniden duyulacak, yeniden duyulacak yürüyüş türkümüz, bir halk havası kadar yalın, koyaklarımız kadar derin, dağlarımız kadar yalçın, onu yaratan halkımız kadar yiğit. Celal Üster, Eylül 1991. 1. Bölüm İnsan ve Doğa 1. Yaşam ve Bilinç. Maddeci, zihni maddenin belirlediğini savunan kişidir. Zihin, ruh, düşünce ve bilinç gibi adlarla tanımladığımız şey, gerçekte maddenin bir etkinliğinden başka bir şey değildir. Düşünce maddi bir organizma olan beynin yerine getirdiği bir işlevdir. Düşünce olmadan madde var olabilir ama madde olmadan düşünce var olamaz. Bu nedenle biricik nesnel gerçeklik maddedir. Madde insana duyumları aracılığıyla iletilen ve duyumlarımız tarafından sureti çıkarılan, fotoğrafı çekilen ve yansıtılan ama aynı zamanda duyumlarımızdan bağımsız olarak var olan nesnel gerçekliği belirten felsefi bir sınıflamadır. V.I. Lenin, Maddecilik ve Görgül Eleştiricilik, 1908. Madde sürekli bir devinim ve değişim içindedir. Bütün değişimler devinimi gerektirir. Bütün devinimler de değişimi. Devinim maddenin varoluş biçimidir. Hiçbir zaman ve hiçbir yerde devinim olmaksızın madde olmamıştır, olamaz da. Uzaydaki devinim, çeşitli gök cisimlerinin üstündeki daha küçük kütlelerin mekanik devinimi. Özdeciklerin ısı, elektrik akımı ya da mıknatıssal akım biçimindeki devinimi, kimyasal ayrışma ve birleşme, organik yaşam. İşte yeryüzündeki her bir madde atomu, her an bu devinim biçimlerinden birinin ya da öbürünün ya da aynı anda birkaçının içindedir. Her türlü devinimsizlik ve her türlü denge durumu ancak göreli olabilir ve ancak belirli bir devinim biçimine bağlı olarak bir anlam taşıyabilir. F. Engels, Anti-During, 1889. Bu yalnızca doğa olayları için değil, aynı zamanda insan toplumu ve düşüncesi için de geçerlidir. Bütün toplumsal ve zihinsel süreçler temelde aynı devinim ve değişim yasalarına bağımlıdır. Diyalektik adını verdiğimiz şey de işte bu yasaların incelenmesidir. Diyalektik, devinimin genel yasalarının, doğanın, insan toplumu ve düşüncesinin genel gelişme yasalarının biliminden başka bir şey değildir. Aynı yerde. Doğada gerçekleşen sonsuz değişiklikler karmaşası içinde yürürlükte olan diyalektik devinim yasaları ile tarihteki olayların görünüşteki rastlantısallığını yöneten ve gene insan düşüncesinin gelişme tarihi boyunca süregelen çizgiyi oluşturan ve giderek insan zihnindeki bilinçliliğe varan diyalektik devinim yasaları gerçekte aynıdır. Aynı yerde. Diyalektiğin yasaları çelişme ilkesine dayanır. Her türlü devinim ve her türlü değişme, şeylerin özünde var olan iç çelişmelerin gelişmesinden başka bir şey değildir. Şeyleri, devinimleri, değişmeleri, yaşamları ve birbirleri üzerindeki karşılıklı etkileri içinde düşündüğümüz zaman hemen çelişmelerle karşılaşırız. Devinimin kendisi bile bir çelişmedir. Dahası basit mekanik bir değişme bile ancak bir cisim aynı anda hem bir yerde hem de bir başka yerde bulunduğu, hem aynı yerde olduğu hem de orada olmadığı için gerçekleşebilir. İşte bu çelişmenin sürekli olarak belirmesi ve aynı anda çözülmesi devinimin ta kendisidir. Eğer basit mekanik yer değiştirme bir çelişme içeriyorsa, maddenin daha yüksek devinim biçimleri, özellikle de organik yaşam ve organik yaşamın gelişmesi haydi haydi içeriyordur çelişmeyi. Dolayısıyla yaşamda şeylerin ve süreçlerin kendilerinde var olan ve durmadan beliren ve çözülen bir çelişmedir. Çelişme ortadan kalktı mıydı, yaşam da sona erer ve ölüm gelir. Aynı yerde. Her organik varlık her an aynı şeydir, hem de aynı şey değildir. Her an dışarıdan aldığı maddeleri özümlerken, daha başka maddeleri de dışarı atmaktadır. Her an bedenindeki gözeler ölmekte ve yeni gözeler oluşmaktadır. Gerçekte belirli bir süre içinde her organik varlığın bedeninin maddesi tepeden tırnağa yenilenir ve yerini başka madde atomları alır. Dolayısıyla her organik varlık her zaman hem kendisidir hem de kendisinden başka bir şeydir. Aynı yerde. Bu nedenle diyalektik maddenin özünde var olan karşıtların çatışmasının incelenmesi olarak tanımlanabilir. Karşıtların birliği, zihin ve toplum da içinde olmak üzere, bütün doğa olaylarındaki ve süreçlerindeki çelişmeli, birbirini engelleyen karşıt eğilimlerin tanınmasıdır, bulgulanmasıdır. Yeryüzündeki bütün süreçleri kendi gerçek yaşamları içinde öğrenmek, onları karşıtların birliği olarak öğrenmekle olasıdır. Gelişme karşıtların savaşımıdır. V.I.Lenin Diyalektik Sorunu Üzerine 1915. İç çelişmelerin gelişmesi, maddenin bütün biçimlerinde var olan evrensel bir özelliktir. Ama her devinin ve değişim biçiminin kendi özel çelişmesi vardır. İşte çeşitli bilim dalları arasındaki ayrımı doğuran da bu özel çelişmelerdir. Belli bir olgular alanına özgü çelişme, belli bir bilim dalının inceleme konusunu oluşturur. Söz gelimi, matematikte pozitif ve negatif sayılar, kimyada ayrışım ve bileşim, toplum biliminde üretici güçler ve üretim ilişkileri, sınıflar ve sınıf savaşımı, askerlik biliminde saldırı ve savunma, felsefede idealizm ve maddecilik, metafizik bakış açısı ve diyalektik bakış açısı ve benzeri. Bütün bunlar ayrı bilim dallarının inceleme konularıdır. Çünkü her birinin kendi çelişmesi ve kendi özü vardır. Mao Zedong, Çelişme Üzerine 1937. Cansız maddeden canlı maddeye geçiş, belirli bir takım albüminli, proteinli maddelerin kendi kendini yenileme diye tanımlanabilecek bir devinin biçimine ulaşmasıyla gerçekleşmiştir. Yaşam, albüminli maddelerin varoluş biçimidir. Bu varoluş biçimi özünde bu maddelerin kimyasal bileşenlerinin kendi kendilerini durmadan yenilemelerinden oluşur. F. Engels, Anti-During, 1889. Albüminli cisim, bir yandan çevresindeki bazı maddeleri özümleyerek, öte yandan da daha önce özümlemiş olduğu bazı maddeleri dışarı atarak, yani beslenme ve boşaltım yoluyla yeniler kendi kendini. İşte organizma ile çevresindeki bu sürekli madde değiş tokuşu, yaşamın ta kendisidir. Bu değiş tokuş durdu muydu, organizma da ölür. Canlı maddenin bütün belirleyici özellikleri bu kaynaktan doğar. Yaşamın öteki bütün temel özellikleri de albüminin ana işlevi olarak beslenme ve boşaltım yoluyla gerçekleşen bu madde değiş tokuşundan ve albüminin kendine özgü yoğrulabilirliğinden doğar. Uyarımlara karşı tepki, bu albümin ile onun besini arasındaki karşılıklı ilişkinin doğrudan doğruya içindedir. Büzülebilirlik, bu besinin özümlenmesinin çok aşağı biçimlerinde görülür ve büyüme olanağı, bu bölünme yoluyla çoğalmanın en aşağı biçimlerini kapsar ve besinin soğurulmasının ve özümlenmesinin onsuz gerçekleşemeyeceği iç devinimdir. Aynı yerde, insanın hayvanlar dünyasından doğuşu da en azından cansız maddeden canlı maddeye geçiş kadar önem taşıyordu. İnsanda kendisiyle çevresi arasındaki madde değiş tokuşu insanın bilinçli denetimi altında gerçekleşir. İnsan işte burada ayrılır hayvandan. Hayvanlar çevrelerinin bilincindedirler ama yalnızca edilgin bir biçimde ve çevrelerinin bir parçası olarak bilincindedirler. İnsan ise kendisinden ayrı bir şey olarak, üretim çalışmasındaki etkinliğinin nesnesi olarak bilincindedir çevresinin. Dolayısıyla nesne olarak doğanın bilincinde olduğundan özne olarak kendinin de bilincindedir. Hayvan kendi yaşam etkinliğiyle dolaysızca özdeştir. Kendini yaşam etkinliğinden ayırt etmez. Hayvan kendi yaşam etkinliğidir. İnsan ise yaşam etkinliğinin kendisini isteminin ve bilincinin nesnesi yapar. İnsanın bilinçli bir yaşam etkinliği vardır. K. Marx, İktisadi ve Felsefi El Yazmaları, 1844. Özne olan insan ile nesne olan doğa. K. Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, 1859. Arasındaki bu çelişme, çalışma sürecinin özünde var olan bütün insan etkinliklerinin temelini oluşturur. Çalışma her şeyden önce hem insanın hem de doğanın katıldığı ve insanın kendisi ile doğa arasındaki maddi tepkileri kendi rızasıyla başlattığı, düzenlediği ve denetlediği bir süreçtir. İnsan doğa ürünlerini kendi gereksinimlerine uygun kılınmış bir biçimde elde edebilmek amacıyla kollarını ve bacaklarını, kafasını ve ellerini, gövdesinin doğal güçlerini çalıştırarak doğanın bir gücü olan kendisini doğanın karşısına çıkarır. K. Marx, Kapital, 1867-94. Bu nedenle insanı hayvanlardan ayıran özellik, doğa üzerindeki eyleminin doğayı kendi bilinçli denetimine almayı amaçlamasıdır. Hayvan kendi dışındaki doğayı yalnızca kullanmakla yetinir ve yalnızca kendi varlığı aracılığıyla onda değişiklikler yaratır. Oysa insan doğayı değiştirmekle onu kendi amaçlarına hizmet eder duruma getirir, onun efendisi olur. F. Engels, Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü, 1876. Üretim çalışması, insanın doğa üzerindeki eyleminin bilinçli bir biçimde düzenlenmesini gerektirir. Dolayısıyla da el birliğiyle çalışmayı zorunlu kıldığından, insanlar arasındaki ilişkilerin bilinçli bir biçimde düzenlenmesini öngörür. Bir başka deyişle, üretim çalışması toplumsaldır. İnsanlar üretim sırasında yalnızca doğayı değil, birbirlerini de etkilerler. Ancak belirli bir biçimde işbirliği yaparak ve etkinliklerini birbirleriyle değiş tokuş ederek üretimde bulunabilirler. Üretim yapabilmek için birbirleriyle belirli bağlar kurmak, birbirleriyle belirli ilişkiler kurmak zorundadırlar. İşte insanların doğa üzerindeki etkileri, yani üretim, ancak bu toplumsal bağlar ve ilişkiler içinde gerçekleşebilir. K. Marx, Ücretli Emek ve Anamal, 1849. Bu yüzden de insan bilinci yalnızca birey ile onun doğal çevresi arasındaki bir ilişki değil, aynı zamanda en yalın biçimlerinde bile toplum ile çevresi arasındaki ilişkinin bireyde yansıyan toplumsal bir imgesidir. İnsan duyumlarının düzenlediği kavramsal çerçeve, insanın toplumsal ilişkilerinden biçimlenmiştir. Marx'ın dediği gibi, insanın varlığını belirleyen bilinci değildir. Tam tersine, bilincini belirleyen toplumsal varlığıdır. K. Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkıya Önsöz, 1859. 2. Üretim ve Tüketim. İnsan üretim çalışması sırasında kendini çevresinin karşısına koyar. Çevresini bilinçli bir biçimde denetimi altına alır ve böylece varlığını sürdürmesini sağlayacak şeyleri üretir. İlk başta insandan doğaya, özneden nesneye doğru bir devinim vardır. Bunu doğadan insana, nesneden özneye doğru bir tepki devinim izler. İnsan ürettiği şeyi tüketerek, üretim sırasında tükettiği beden gücünü yeniden kazanır ve aynı zamanda bu süreci başarıyla tamamlayarak onu denetleyecek zihin gücünü arttırmış olur. Böylece insan dış dünyayı etkileyip değiştirirken, aynı zamanda kendi doğasını da değiştirmiş olur. Kendindeki uyuklayan güçleri geliştirir ve kendi buyruğuna boyun eğmeye zorlar. K. Marx, Kapital, 1867-94. Bu iki devinimden birincisi daha başından bilinçli bir devinimdir. Çünkü araçların kullanılmasını gerektirir. İnsanın bir aracı yapabilmesi için ilk önce o aracın hangi amaçla kullanılacağının bilincine varması zorunludur. İnsanın aracı doğru dürüst kullanabilmesi içinse üretilecek nesnenin bir düşüncesini ya da imgesini önceden kafasında tasarlaması gerekir. İşte insanların doğayı etkilemeleri ile hayvanların doğayı etkilemeleri arasındaki temel ayrım budur.